Ayrım 12.
Birinci kıta. Zaman değildi çünkü o sürenin sonsuz kucağında uyumaktaydı. Karanlık tek başına sınırsız bütünü dolduruyordu. Ve hayat evrensel boşlukta kendini bilmeden bir yürek gibi çarpıyordu. Yedi yüce Rab ve yedi gerçek durulmuştu. İkinci kıta. Kurucular neredeydi, neredeydi ışık saçan oğullar? Biçimsizlikten biçimi yaratanlar, dünyanın kökü. Saat daha çalmamıştı. Işın daha tohumun içine çakmamıştı. Üçüncü kıta. Yedinci ebediyetin son titreşimi sonsuzluğun içinde titreşir. Titreşim hayatın su damlalarının içinden azametle geçerken, çabuk kanadıyla bütün evrene ve karanlıkta yaşayan tohuma dokunur. Hayatın kökü ölümsüzlük okyanusundaydı ve okyanus ateş ve ısı ve hareketten bir ışın demetiydi. Karanlık kaybolup gitti ve artık yoktu. İşte bak, parlak boşluk karanlık boşluğun oğlu. O güneş gibi parlamakta. O bilginin parlak tanrısal ejderidir. Tohum neredeydi ve karanlık şimdi neredeydi? Tohum odur ve o ışıktır. Karanlık gizlenmiş babanın parlak beyaz oğlu. Dördüncü kıta. Dinleyin dünyanın oğulları. Öğreticilerinizi dinleyin. Ateşin oğullarını. Başlangıçtan beri var olan yedilerden gelen bizlere kulak verin. Başlangıçtan beri var olan alevden doğan bizler, babalarımızdan öğrendik. Işığın parlaklığından, sonsuz karanlığın ışınından, boşluğa yeniden uyandırılmış enerjiler fırladı. Ve tanrısal adamlardan biçimler, kıvılcımlar, kutsal hayvanlar ve kutsal babaların habercileri oluştu. Beşinci kıta. Bilgi ejderinin ilk yedi soluğu sıraları gelince, dönüp duran kutsal sulaklarından ateşli buran yelini yaratırlar. Tanrısal oğulların hızlı oğlu, dairevi haberler götürür. Ateşli bulutlardan şimşek gibi geçer. O onların yol gösterici ruhu ve önderidir. O ise başlayınca, ışıklı yurtlarında neşe içinde yaşayanların bulunduğu aşağı krallığın kıvılcımlarını ayırır. Altıncı kıta. Hızlı ve parlak olan, evreni ebedi temellere oturtur. Onları eski tekerleklerin benzerliğinde inşa eder, onları çürümeyen merkezlere yerleştirir. Onlar Fuat tarafından nasıl inşa edilmişlerdi? O ateşli tozu toplar, ateş topları yapar, onların içinden geçer. Onları yuvarlayıp içlerine hayat verir, sonra onları harekete geçirir. Onlar soğuktur, ısıtır. Onlar kurudur, nemlendirir. Onlar parlar, yelpazeleyip soğutur. İşte Fuat bir alacakaranlıktan ötekine böyle hareket eder, yedi ebediyet boyunca. Ananın yavruları bütünü doldurdu. Yaratıcı ve yok edici arasında boşluk için savaşlar oldu. Yedinci kıta. İşte bak, duygulu, biçimsiz hayatın başlangıcına. İlkin tanrısal olan, ana ruhtan olan. Bir ışın küçük ışınları çoğaltır. Sonra ilk elbiselerini giyen kurucular parlak dünyaya inerek kendileri olan insanlara hükmederler. Bu yaratılış mitini öğrenim görmüş okur için daha öte açıklamaya gerek yoktur. Uzay yolculukları çağında bu kitapların kendi kendilerini açıklamaları korku vericidir. Üzerinde daha çok durulması gereken yalnızca birkaç kavram vardır. Ebedi anne, uzay. Yeni ebediyet, ölçüsüz zaman ya da süreler, Hristiyan teolojisindeki biçimiyle ebediyetin Asya öğretilerinde hiçbir anlamı yoktur. Ölçüsüz zaman uzun bir süreyi kaplar, yani Brahma'nın 100 yılı 311,040,000,000,000,000,000 dünya yılına eşittir. Brahma'nın bir günü ölümlüler için 4,320,000,000 yıldır. Brahma bütün dünyaları yaratan ve koruyan güçtür. Okurlarıma zaman değişimi kanunlarını hatırlatmak isterim. Yoksa bu zaman ölçüleri asla kavranamaz. Zaman, anlayış ve algı durumlarının art arda gelmesi. Boşluk, madde. Işık, kaynağı bilinmediği için hayal edilemeyen bir şey. Baba ve ana, başlangıçtan beri var olan gerçeğin erkek ve dişi özü. Yedi cüce Rab, yedi yaratıcı ruh, kurucular, evrenin gerçek yaratıcıları ya da gezegenler sisteminin mimarları, soluk, boyutsuz uzay, ışın, dünya yumurtanın içindeki madde, yedinci ebediyetin son titreşimi, evrensel zeka olayının belirli aralıklarla ortaya çıkışı, bakire yumurta, atomdan gök nesnelerine kadar görülebilen her şeyin asıl biçiminin simgesi, dünyanın oğulları, ateşin oğulları, biçim almış kozmik güçler. Fohat, kozmik enerjinin kurucu biçimleri. Alıntılar ve yorumlar, Helen Petrovna Blavatsky'nin Gizli Öğreti adlı kitabından alınmıştır. Kitap 1888 yılında Almanya'da basılmıştır. Diziyan kitabının başka bölümleri sürekli olarak dünyada 18 milyon yıl önce hiçbir iş yapmadan yiyip içip yatan, akıl ve zekadan yoksun, kemiksiz, lastik gibi yaratıkların yaşadığını anlatır. Bu varlıkların bölünme yoluyla çoğaldıkları belirtilir. Bu çoğalmanın sonucu olarak 4 milyon yıl kadar önce barışçı ve nazik bir varlık türü ortaya çıkmıştır. Bunlar sakin, mutlu bir dönem geçirdiler. Ancak 3 milyon yıl sonra çok değişik türden bir dev soyu gelişti. Diziyan'ın dediğine göre bu devler hem erkek hem de dişiydiler ve kendi kendileriyle ilişki kurarlardı. 700 bin yıl kadar önce dişi hayvanlarla kurdukları ilişkiler sonucunda korkunç görünüşlü canavarlar doğdu. Bu canavarlar çoğalma yöntemlerini değiştirme gücünden yoksundular ve gün geçtikçe hayvanlara daha çok bağlanır oldular ve zekaları iyice körlendi. Diziyan kitabının M.Ö. 9564 yılında bugünkü Küba ve Florida dolaylarında batan çok geniş toprak parçalarından söz ettiği söylenir. Bugüne kadar efsanevi Atlantis'in nerede olduğu bulunamamıştır. Son ortaya atılan kuramlar Akdeniz'deki Tera adasının Atlantis olduğunu ileri sürerler. Atlantis'te Diziyan kitabında anlatılan batmış ülkeler aynı mıdır? Bilmiyorum. Belki Atlantis'te tanımlanamayan uçan nesneler, UFO gibi insanlığın hayalinde derinliğine kök salmış bir düşüncedir. Mahabharata, Kabala, Zohar, Diziyan. Tek doğruyu gösteren olaylar bakımından birbirinin aynı dört kitap. Bunlar gerçekten olmuş şeylerin hikayeleri midir? 11. Bölüm. Atalarımızın sapkınlıkları. Geçmiş günlerde insan ve hayvan melezi yaratıklar olmalıydı. Geçmişin resmi ve edebiyatı bu konuda kuşku bırakmayacak kadar açıktır. Kanatlı, insan başlı hayvanların, deniz kızlarının, akrep adamların, kuş adamların, sentorların, insan başlı at gövdeli yaratıklar ve çok başlı canavarların resimleri pek canlı biçimde hafızalarımızdadır. Eski kitaplar bu melez varlıkların çok önceleri bile aşiretler, kabileler ve hatta daha geniş topluluklar halinde yaşadıklarını belirtirler. Tapınak hayvanı olarak özel biçimde yetiştirilen melezlerin bulunduğu ve bunların halkın ahlaksız sevgilileri olduğu anlatılır. Sümer kralları ve Asurlular belki de yalnız sapık eğlenceler için yarı insan yarı hayvan olan yaratıklar avlarlardı. Esrarengiz kitaplar, önemli varlığı sürekli olarak mitler dünyasının denetlenmesi imkansız alanlarına doğru uçup giden yarı insan ve melezlerden söz ederler. Mısırlıların koçu, 12. yüzyılda kurulan ruhani şövalyeler örgütünün hikayeleri arasında sık sık kendini gösterir. Koçun başında insan saçı bulunur, dik yürür, arkası ve ayakları keçininkilere benzer ve büyük bir erkeklik organı vardır. Herodot, M.Ö. 490-425, Mısır Tarihi adlı kitabında kadın olması gereken garip siyah güvercinlerden söz eder. 2,57 Hint vedaları, elleri üstünde yürüyen anaları anlatır. Gılgamış destanı, Enkidu'nun hayvanlardan ayrılması gerektiğini söyler. İnsan başlı at gövdeli yaratıklar olan sentorlar, Pirithous'un düğününde Lapitaların karılarının ırzına geçmişlerdi. Boğa başlı Minotor için 6 genç erkek ve 6 genç kız kurban edilirdi. Efestus'un neşeli kızlarında bir cinsel ima bulunduğu kesindir. Altın buzağı çevresinde yapılan dansın, toplu cinsel çılgınlığın son aşaması olduğu kuşkusuzdur. Eflatun sempozyumunda şöyle diyor. Aslında erkek ve dişi cinslere ek olarak bir de üçüncü cins vardı. Bu insanların dört eli ve dört ayağı olurdu. Gücü büyüktü bunların. Kafaları cüretli düşüncelerle doluydu. Göklerde fırtınalar koparmayı, tanrılara söz geçirmeyi tasarlarlardı. Yazılarda çoğunlukla yüce tanrılar olarak anılan Kaberioriler, eski Mısır zamanında başlayıp Helenistik dönemleri kapsayan ve Roma kültürünün başlangıcına kadar uzanan sürede bereket tanrıçalarıyla esrarengiz ayinler yaparlardı. Bu ayinler gizli olduğu için beylerle hanımların aralarında ne türden cinsel oyunlar oynadıklarını öğrenemiyoruz. Bununla birlikte iki erkek ve iki dişi Kaberiori'nin bir hayvanla birlikte bu eğlenceye katıldığını biliyoruz. Üstelik bu toplu çiftleşmede yalnız erkek ve kadın yer almıyor, katılan hayvan da etkin rol oynuyordu. Yeri gelmişken Mısır'ın Apislerinden, Memphis'in kutsal boğalarından söz edeyim. Bunlar çok döl veren hayvanlar oldukları için 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde lahitlerde mumyalanmışlardı. 3 yıl önce çöl kumlarının çok aşağısına yapılmış bu küf kokulu mezar odalarında dururken söz konusu bereketli boğaların ömürleri boyunca neler yaptıklarını sordum kendi kendime. Tacitus, Vakainame 15,37 Tigellinus'un evinde yarı insan yarı hayvanların yardımıyla gerçekleştirilen yasak ilişkilerin yer aldığı gece cümbüşlerini anlatır. Bu sapıklıkların gizli toplumlarda ne kadar sürdürüldüğü kesin olarak bilinmez. Gördükleri zaman zaman Herodot'un canını epey sıkmıştır. Bu eyalette yakın zamanlarda bir keçi herkesin gözü önünde bir kadınla çiftleşti. Çok şaşırtıcı bir olay. 2,46 Tanrı Pan, klasik ressamlar tarafından keçi ayaklı ve keçi başlı olarak tasvir ediliyordu. Bu da Herodot'un keyfini kaçırıyordu. Onu işte böyle resmediyorlar. Nedenini söylemesem daha iyi olur. 2,46 Talmud, Havva'nın bir yılanla çiftleştiğini kaydeder. Bu düşünce birçok ressama esin kaynağı olmuştu. Nippur'da bulunan çömlekler üzerinde, yakışıklı genç erkeklere göz diken deniz perilerini andıran resimlerde epey iri göğüslü bir kadın ve bir yılan kuyruğu görülmektedir. Ne kadar acı olursa olsun, geçmişimizin günahkar yönünü silip atamayız. Pornografi bütün çağlarda ardından koşulan bir şey olmuştur. Tarih öncesi cinsel aşırılıkların resimleri kil tabletler, kaya yüzleri ve hayvan kemiklerinde açıkça görülür. Günümüzün biyolojik bilgilerine göre insan ve hayvanlar arasındaki ilişkiden döl almak imkansızdır. Çünkü çiftlerin kromozom sayısı birbirini tutmaz. Bu türden bir ilişki hiçbir zaman yaşayan bir varlık doğurmamıştır. Ama karışık varlıkların kromozom sayısını bir araya getiren genetik kodu biliyor muyuz? Eski insanlar cinsel insan-hayvan ayinlerini büyük bir zevk ve keyifle düzenlerlerken, kendi cinsleriyle çiftleşmenin daha iyi olduğu düşüncesini bilinmeyen akıllı yaratıklardan başka kimden almış olabilirlerdi? Dünya yerlileri tanrılar aralarından ayrıldıktan sonra yine mi sapıtmışlardı? Bu sapıtma kalıtımsal günahla aynı şey miydi? Tanrıların bu geri dönüş yüzünden kendilerini cezalandıracaklarından mı korkuyorlardı? İlkel çağlarda evrimi engelleyen belki de hayvanlarla ilişki kurulmasıydı. Bu açıdan bakıldığında Adem'in günahı ve sonuçları araya giren hayvan kanı yüzünden yerinde saymaya başlayan evrimden başka bir şey olamazdı. Kalıtımsal günah ancak her doğumda birleşmiş çiftin hayvan yanından bir özellik doğan varlığa geçerse mantık kazanır. İnsandaki hayvan özellikleri. Kutsal bildiğiniz şeyler adına söyleyin. Kalıtım yoluyla geçebilecek daha büyük bir günah olabilir mi? Sümerlilerin evren için kabaca gök ve dünya olarak çevrilebilecek bir tek kavramları vardır. Anki. Efsanelerinde göklerde kayıklar ve ateş gemileriyle dolaşan, yıldızlardan gelerek atalarını dölleyip tekrar yıldızlara dönen tanrılardan söz edilir. Sümer panteonu yani tanrıların tapınağı, insan biçiminde olan fakat üstün güçlere ve ölümsüzlüğe sahip bir grup varlık tarafından neşelendirilirdi. Ama Sümer kitapları, tanrıları belirsiz varlıklar olarak ele almaz, İnsanların onları bir zamanlar gözleriyle gördüklerini söyler. Sümer bilgeleri, yapı işini tamamlayan tanrıları tanıdıklarına inanırlardı. Her şeyin nasıl olduğunu Sümer kitaplarında okuyabiliriz. Tanrılar onlara yazıyı vermişler, metal yapmak için gerekenleri. Sümerce metal kelimesi tanrısal metal olarak çevrilir ve arpa yetiştirmenin yollarını öğretmişlerdir. Sümer kayıtlarına göre ilk insanların tanrılarla dünyanın çocukları arasındaki ilişkiden doğduğunu da unutmamalıyız. Sümer efsaneleri güneş tanrısı Utu ve güzellik tanrıçası Inanna'nın uzaydan geldiğini söylerler. Sümerce kaburga Ti'dir. Ti aynı zamanda hayat yaratmak anlamına da gelir. Ninti ise hayatı yaratan Sümer tanrıçasıdır. Geleneğe göre hava tanrısı Enlil birçok insanı hamile bırakmıştır. Bir çivi yazısı tablete göre Enlil tohumunu Meslam Ta'ea'nın döl yatağına bırakmıştır. Rabbinin tohumu pırıldayan tohum, senin döl yatağındadır. Günah tohumu, tanrısal isim benim döl yatağımda. Daha insan yaratılmadan ve Nippur kentinde yalnız tanrılar yaşarken Enlil güzel Ninlil'in ırzına geçmiş ve yukarıdan gelen buyruklar uyarınca onu hamile bırakmıştır. Başta güzel dünyalı Ninlil bir tanrı tarafından döllenmek istememiş ve itiraza başlamıştır. Döl yolum çok küçüktür. Bu ilişkiyi anlamaz. Dudaklarım çok küçüktür. Nasıl öpüleceğini bilmezler. Tanrısal Enlil, Ninlil'in itirazlarını duyar ama dünya yüzünden bir takım pis yaratıkların kaldırılması, tanrıların buyruğu olduğu için Ninlil'in döl yatağına boşalır. Sümerolog S.N. Kramer tarafından çevrilen tabletlerden birinde şunlar yazmaktadır. İnsanlığın tohumunu yok etme kararı tanrılar oturumunda kararlaştırıldı. An ve Enlil'in sözlerine göre onların egemenliği sona erecektir. Yani amaç saf olmayanları yeryüzünden silmekti. Bir başka tablette de şunlar yazıyor. O günlerde tanrıların yaratma odasında onların evi Duku'da Lahar ve Aşman yaratılmışlardı. O günlerde Enki Enlil'e dedi ki, Enlil baba, Lahar ve Aşman. Burada Duku'da yaratılmıştı onlar. Bırakalım insinler Duku'dan onlar. Tanrıların yaratma odasıyla Duku aynı şeyler miydi? Ve o ikisinin ineceği Duku tanrıların uzay gemisi miydi? Canlı anlatım bu iddialarda bulunmayı gerektiriyor. Pensilvanya Üniversitesi bilginleri 1889'da bir araştırma gezisinden dönerlerken beraberlerinde dünyanın en eski ölçüye uygun kent planını getiriyorlardı. Bu Enlil Ki'nin Nippur planıydı. Tanrı Enlil'in kentinde cinsel bakımdan saf olmayanlar için bir kapı vardı. Bence bu kapı işlerini bitiren tanrıların koruyucu bir tedbiriydi. Yeni bir kuşak ürettikten sonra yeni insanları hayvanlarla ilişki kurmasınlar diye ötekilerden ayırmışlardı. Tabletlerden biri tanrıların döllenme yöntemini, daha doğrusu tanrısal tohumun ekilmesini kısaca anlatıyordu. Bana ilkel çağlardaki galaktik üstün insanların hareket etme yöntemleriyle ilgili pek güzel malzemeler sağlayan Tevrat'ın ilk 5 kitabı, uzay çağında yaşayan kişinin bakış açısından okunduğu sürece tam bir bilgi madenidir. Öyleyse Musa'nın anlattıklarından yararlanarak uzaylıları bir süre için dünyamıza geri getirelim. Belki de Musa bizlere ilkel yaratıkların hayvanlarla ilişki kurması hakkında yeni ve şaşırtıcı şeyler anlatır. Tevrat'ın çıkış bölümü 16-19'da şunları görüyoruz. Ve vaki oldu ki, üçüncü günde sabah olunca gök gürlemeleri ve şimşekler ve dağ üzerinde koyu bir bulut ve çok kuvvetli boru sesi oldu. Ve ordugâhta olan bütün kavim titredi. Ve Allah'ı karşılamak için Musa, kavmi ordugâhtan çıkardı ve dağın eteğinde durdular. Ve Sina dağı hep tütüyordu. Çünkü Rab, onun üzerine ateş içinde inmişti. Ve onun dumanı, ocak dumanı gibi çıkıyordu ve bütün dağ çok titredi. Ve boruların sesi gitgide artıyordu. Çıkış 18'de ise şunlar anlatılıyor. Ve bütün kavm gök gürlemelerini ve şimşekleri ve boru sesini ve dağın tüttüğünü gördüler ve kavm görünce titrediler ve uzakta durdular. Bugün hala her şeye kadir Tanrı'nın dumanlar püskürten, ışıklar saçan, depremler yapan ve jet uçakları gibi gürültüler çıkartan bir araçla yolculuk etmek zorunda olduğuna inanan var mıdır? Tanrı her yerde bulunurdu. Böyle olduğu halde koruduğu çocuklarına, böylesine korkunç biçimde görünmesine ne gerek vardı? Çocuklarını kendinden kaçmalarına yol açacak ölçüde korkutması nedendi? Koca şefkatli Tanrı ama hiç olmazsa Musa'ya kavmini iniş alanından uzak tutmasını buyurmuştu. Çıkış 23-24 bunu şöyle anlatıyor. Kavm Sina Dağı'na çıkamaz çünkü sen dağa sınır koy ve onu takdis et diye bize tembih ettin. Ve Rab ona dedi, git in ve sen ve seninle beraber Harun çıkacaksınız. Fakat kahinlerle kavm Rab'be çıkmak için geçmesinler, ta ki onlara hücum etmesin. Davud'un mezmurlarından birinde Tanrı'nın nasıl gözüktüğü pek etkileyici biçimde anlatılır. Mezmur 7-9. Rabbin sesi ateş alevleri çıkarır. Rabbin sesi çölü sarsar. Rab Kadeş çölünü sarsar. Rabbin sesi geyikleri doğurtur ve ormanların libasını soyar. Mezmur 104,3-4'te bir uzay gemisinin inişini anlatan heyecanlı bir hikaye dinliyoruz. Bulutları kendine araba eden, o ki yelin kanatları üzerinde gezer. O ki rüzgarları melekler, ateş alevini hademe eder. Ama peygamber Mika hepsinden ileriye gider. Mika 1,3-4. Çünkü işte Rab yerinden çıkıyor ve inecek ve dünyanın yüksek yerleri üzerinde yürüyecek. Ve onun altında dağlar ve dereler ateş karşısında bal mumu gibi, inişle aşağı dökülmüş su gibi eriyecekler ve yarılacaklar. Hayal gücünün bile harekete geçmek için bir kıvılcıma ihtiyacı vardır. Öyleyse Tevrat'ın yazarlarının hayal gücünü harekete getiren neydi? Hiçbir zaman görmedikleri bir şeyi mi anlatıyorlardı?